Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Dey 1399, Hicri Kameri 29 Cemadül Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 13 Ocak 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, insanların büyük ilaç firmalarının kurbanı olması ve Sıddıkaye Kübra Hazreti Fatıma Salamullah Aliha'nın şehadeti adlı programlarımızı dinleyebileceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Meclis Başkanı Galibaf, yaptırımları kaldırmaya yönelik stratejik eylem yasası nükleer anlaşmadan çekilmek değil dedi. Velayeti İran'ın Amerika'yı nükleer anlaşmaya geri döndürmek için acele etmediğini söyledi. Merendi, Amerikan aşılarının işe yarayacağının garantisinin olmadığını söyledi. Zarif, 11 Eylül teröristleri Pompeo'nun sevdiği ülkelerdendi dedi. General Safevi, Amerika Şehit Süleymani Mektebi'nden stratejik bir yenilgi aldı dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti'nin yürütme, yasama ve yargı başkanları, petrole bağlı olan bütçeyi azaltma ve halkın geçimini ve sağlığını temin etme gereğini vurguladılar. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, üçlü toplantının sonunda yaptığı açıklamada, toplantının odak noktasını sağlık, geçim, zalimce yaptırımları etkisiz hale getirme ve kaldırması olarak nitelendirerek, hükümetin Dünya Aşı Derneği COVAX aşısının sağlanması alanında istekte bulunduğunu ve bunun parasını ödediklerini, bu yolla satın alınan milyonlarca doz aşının halkın kullanımına sunulacağını söyledi. İran Yargı Kurumu Başkanı Seyyid İbrahim Reisi de üçlü oturumda duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptırımların etkisiz hale getirilmesi konusu düşünülmeli, yöneticiler ve girişimciler çaba göstermeli, çalışmalı ve desteklenmeli dedi. İran Yasama Başkanı Muhammed Bagır Galibaf da üç kurumunda petrole bağımlılığı sıfıra indirmeye çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi. Gelecek yılın bütçesinde petrole bağımlılığı azaltmak olarak hedeflerden biridir. Ancak bu hedefe ulaşmak için bir yöntem farklılığı vardır. Bu farklılıkları gidermek için önümüzdeki hafta Gelir Komitesi Başkanı ve Bütçe Tüketim Komitesi Başkanı ve Ortak Komisyon Başkanı ile bir toplantının yapılmasına karar verildi.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı bazı ülkelerin aşırılıklarıyla yüzleşme ihtiyacına değinerek İran halkı aleyhindeki yaptırımları kaldırmaya ve çıkarlarını korumaya yönelik stratejik eylem kanununun nükleer anlaşmadan çıkmak olmadığını söyledi. Muhammed Bagır Galibaf dün İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin eserlerin korunması ve yayınlanması ofisinin sitesinde yayınlanan röportajda şunları söyledi. Tüm üyeler herhangi bir üyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde diğer tarafın da yükümlülüğünü yerine getirmeyeceğini belirtmiştir. Galibaf nükleer anlaşmanın temel felsefesinin Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından uygulanan bütün yaptırımları kaldırmak olduğunu belirterek, İran nükleer anlaşma çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdi ancak Amerika ve Avrupa ülkeleri yükümlülüklerine bağlı kalmadı dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşünün Tahran için geçerli olmadığını vurgulayarak Amerika'nın nükleer anlaşmadan ayrılmasıyla uygulanan yaptırımları kaldırmak, nükleer anlaşmanın yükümlülüklerine uygun olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduğuna dikkat çekti.
İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayeti, Amerika'nın nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planına geri dönmesi şartının yaptırımların kaldırılması olduğunu belirterek, İran Amerika'yı nükleer anlaşmaya geri döndürmek için acele etmiyor dedi. İslam İnkılabı rehberinin eserlerinin korunması ve yayınlanması ofisinin sitesinde dün yayınlanan röportajda Amerika'nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalmadığını işaret eden Ali Ekber Velayeti, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönecek olması halinde İran aleyhindeki yaptırımlara son vermeli ve geçmişteki eksikliklerini telafi etmelidir dedi. Velayeti yaptırımların kaldırılmasını İran'ın mantıklı ve akılcı bir talebi olduğuna değinerek İran nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdi ancak Amerikalılar sözleri üzerine durmadı ve geri dönmek istiyorlarsa taahhüt ettikleri yaptırımları kaldırmaları gerekiyor dedi. Velayeti nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT'ye üye olan herhangi bir devletin nükleer teknolojinin barışçıl faydalarından yararlanma hakkına sahip olduğunu belirterek herhangi bir ülkenin bunu diğerleri için engelleyemeyeceğini söyledi. Ali Ekber Velayeti barışçıl nükleer teknolojinin faydalarından istifade edilmesinin İran için bir zorunluluk olduğunu belirterek, er ya da geç fosil yakıtlar tükenecek ve İran'ın elektrik ve enerji üretmek ve endüstriyel ve bilimsel çalışmaları ilerletmek için nükleer yeteneklerini kullanması gerekiyor dedi.
İran Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı ve eski Sağlık Bakanlarından Ali Rıza Merendi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektupta, yeni mRNA teknolojisiyle üretilen Amerikan aşılarının uzun vadeli etkinliği ve yan etkisi olmamasında bir garanti yoktur, dedi. Merendi dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderdi. Mektupta Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Yönetimi Ajansı İcra İşler Müdürü'nün koronayı siyasallaştırmayın şeklindeki sözlerine tepki olarak, güvenilmez teknolojiye sahip veya yeterince güvenilir olmayan aşıların reddedilip, reddedilmeyeceğine İran'ın karar vermesi en tabi hakkıdır, dedi. Merendi, Amerika'da üretilen aşının uzun vadeli yan etkilerinin belirsiz olduğunu, öyle ki Amerikan vatandaşlarının bile yan etkileri varsa bu konuda üretici şirketler ve devlet aleyhinde dava açma haklarının olmadığını söyledi. İran Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektubun bir başka yerinde, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerika'nın insanlık dışı yaptırımlarına tepki göstermemesi işte siyasidir ve bunun için Amerika'nın mRNA aşısının insanlara yapılacak olmasında kaygı da bundandır. Zira bu gibi aşıların insanlar üzerinde uygulanması konusunda da izin almaya gerek duyulmamıştır, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'nun El-Kaide'nin İran ile bağlantılı olduğu temelsiz iddiaları ile ilgili, kimse aldanmaz, 11 Eylül teröristlerin tamamı Pompeo'nun Orta Doğu bölgesindeki sevdiği ülkelerdendi, hiçbiri İran'dan değildi, dedi. Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada Pompeo'yu kastederek, bay yalan söyleriz, aldatırız, hırsızlık yaparız. acınacak şekilde Küba'yı terörist olarak adlandırmaktan, hayali çıkışlarının sınıflandırılmasında ve İran'ın El-Kaide ile bağlantılı olduğu iddialarına kadar acınacak bir durumda facia dolu mesleğini savaş yanlısı yalanlarla son vermektedir diye yazdı. Zarif kimsenin aldanmayacağını, zira tüm 11 Eylül teröristlerin Pompeo'nun Batı Asya bölgesindeki sevdiği ülkelerden olduğunu söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı açıklamada İran'ın 11 Eylül saldırısının yapılmasına yardım ettiğini iddia ederek El-Kaide'nin yeni merkezinin İran olduğunu ileri sürdü. Bu arada İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği Sözcüsü Ali Rıza Mir Yusefi, Newsweek'e verdiği röportajda bu yanlış ve saçma iddialar yeni bir şey değil ve sadece Trump yönetiminin başarısız İranofobi politikasını umutsuzca sürdürdüğü gerçeğini güçlendiriyor dedi. Pompeo daha önce yaptığı açıklamada ben CIA başkanıydım, biz yalan söylerdik, sahtekarlık yapardık, biz hırsızlık yapardık demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarında yaklaşık 3000 kişi öldü ve 6000'den fazla kişi de yaralandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın El-Kaide ile ilgili karnesinin şeffaf olduğunu söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'ın El-Kaide ile irtibatı konusundaki iddialarına tepki gösteren Hatipzade, İran'ın yıllardan beri Amerikan devlet terörünün ve onların desteklediği grupların kurbanı olduğunu, El-Kaide ve IŞİD ile mücadelede şeffaf ve savunulabilir karnesi olduğunu söyledi. Pompeo'nun bakanlığının sona ermesine bir hafta kala bu iddiaları ortaya atmasının İran aleyhinde azami politikalarının hezimete uğradığının göstergesi olduğunu belirten Hatipzade, bu gibi iddialara dayanmanın Amerika'ya bir faydasının olamayacağını söyledi. Pompeo'nun daha önce de CIA başkanlığı döneminde ve petrodolarlar karşısında İran ve El-Kaide arasında sahte irtibatlar oluşturma çabasına da değinen Hatipzade, İranlı yetkililerin yıllardan beri bu senaryolara gerekli cevapları verdiklerini hatırlattı.
İran Savunma Bakanı Tugger al-Hatemi, İslam Cumhuriyeti düşmanlarına hitaben bir hata yapmaları halinde İran silahlı kuvvetlerinden anında karşılık göreceklerini söyledi. Tuğgeneral Emir Hatemi Salı günü İran'ın önde gelen savunma ve nükleer bilimcilerinden Muhsin Fahrizade'nin şehadetinin 40. günü merasiminde yaptığı konuşmada, İran Silahlı Kuvvetleri ülkenin güvenliğini savunmada ve birbiriyle irtibatlı olan bölgenin güvenliğini savunmada tamamen hazırdır ve herhangi bir tehdide karşı anında karşılık verir dedi. İran Savunma Bakanı düşmanın Şehit Fahrizade'nin ilmi işlerini aksatmayacağını belirterek bu şehidin yerine atanan bir başka yetenekli kişinin Şehit Fahrizade'nin çalışmalarını daha güçlü bir şekilde sürdüreceğini söyledi. Tuğgeneral Hatemi'ye göre İran Hükümeti Savunma Bakanlığı Araştırma Kurumu'nun bütçesini %250 arttırdığını ve İslami Şura Meclisi de bu kurumu güçlendirmek için ciddi çalışmalar yapmakta olduğunda sözlerini ekledi.
İran Silahlı Kuvvetleri Başkomandan Yardımcısı ve Üst Düzey Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Amerikalıların Batı Asya bölgesinde Şehit Süleymani Mektebi'nden stratejik yenilgiye uğradığını söyledi. Tümgeneral Seyit Yahya Rahim Safevi dün yaptığı açıklamada mazlum ve Müslüman Afganistan ve Irak'ın askeri işgalinde Amerika ve müttefiklerinin siyasi ve askeri yenilgisinde etkili faktörlerden biri Şehit Süleymani ve Mektebi'ydi dedi. Tümgeneral Rahim Safevi Afganistan ve Irak'ın ezilen mazlum halklarının kahramanca mücadeleleri de bu yenilgi üzerinde büyük etkisi oldu ama Şehit Süleyman'ın bunda rolü büyüktü. Ve Amerikalılar Batı Asya bölgesindeki Şehit Süleymani mektebinden stratejik bir yenilgi aldı dedi. Tümgeneral Rahim Safevi şunları söyledi. Amerikalılar o kadar aptaldı ki ekonomik rakibi Çin'i ve askeri rakibi Rusya'yı Afganistan ve Irak'ta savaşarak ihmal ettiler. Bu ihmalin galibi İran, Rusya ve Çin oldu. Sahayı kaybeden Amerikalılar oldu.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 179.208 COVID-19 testi yapıldı. 9.809 kişinin testi pozitif çıktı. 171 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Son 24 saatte 10.013 kişinin COVID-19 tedavisi karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 464'e yükseldi. Test sayısı 26.555.992'ye ulaştı. Vaka sayısı 2.346.285, vefat sayısı 23.152, ağır hasta sayısı 2.701 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatüre oranı %4,5, yatak doluluk oranı %45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %60,6 oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri yaklaşık 3 yıl önce gittiği bir fuarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanıp hapis cezasına çarptırılan Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün avukatları Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na acil çağrı ile başvurdu. Öztürk ailesinin avukatları Mete Gençer ve Gülden Sönmez tarafından yapılan yazılı açıklamada Dubai'de 20 Şubat 2018'de gözaltına alınan Mehmet Ali Öztürk için Birleşmiş Milletler'e başvuru yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada başvuruda Türkiye vatandaşı iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün tutuklanmasına dair bilgiler, yapılan ağır işkencelerin detayı, işkence için oğlunun dahi kullanılmış olması, kendisinden Türkiye aleyhine İftira içerikli ikrar almak için yapılan işkence ve baskılar ile hayatının risk altında olduğuna dair veriler paylaşıldı. İfadelerine yer verildi.
Türkiye Güvenlik Güçleri İstanbul'da IŞİD terör örgütünün bir üyesini tutukladı. İçişleri Bakanlığı 2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye'ye getirilmesini sağlayan IŞİD mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal'ın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı'nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı. Açıklamada yakalanan kişinin Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı Abu Berra Kod isimli Mahir El Aggal'la hareket ettiği, Türkiye'deki bazı eylemlerde kullanılan patlayıcının getirilmesini sağladığı ve örgütün lojistiğinden sorumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. İçişleri'nin açıklamasında El Aggal'ın 20 Temmuz 2015 tarihinde bir intihar eylemcisiyle 33 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa Suruç'ta meydana gelen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiğinin belirlendiğini de işaret edildi.
Türkiye bağlantılı terörist unsurlar Suriye vatandaşlarının dükkanlarını silah zoruyla ele geçirirken oraları silah depolarına dönüştürdüler. Suriye resmi haber ajansı SANA, yerel kaynaklardan alıntı yaparak Türkiye paralı askerlerinin kuzeydoğudaki Hasaki ilinin Rasulayn kasabasında bazı Suriyeli esnafı tahliye ettiğini bildirdi. Kaynaklar unsurların dükkanlardan eşya çaldıklarını ve buraları silah depolarına dönüştürdüklerini bildirdiler.
Terör rejimi İsrail ordusu bu sabah Irak ve Suriye sınırında iki bölgeye hava saldırısı düzenledi. El Alem'e göre ırkçı rejim İsrail ordusu savaş uçakları bu sabah Irak-Suriye sınırındaki Elbu Kemal ve Deir-Ozur bölgelerini hedef aldı. Bu konuda Suriyeli bir askeri kaynak hava saldırılarının saat 1.10'da İsrail savaş uçaklarınca gerçekleştirildiğini söyledi. Irkçı İsrail'in söz konusu hava saldırılarında şimdiye kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Siyonist rejim İsrail'in Batı Şeria'da yeni işgal yerleşke inşasına ilişkin son duyurusunun ardından Avrupa Komisyonu Sözcüsü ırkçı rejimi Batı Şeria'daki site çalışmalarını durdurmaya çalıştı. Sputnik'e göre Peter Stano ırkçı İsrail'i yasa dışı yerleşimler inşa etmek yerine bu eylemleri durdurmaya ve görüşmeleri sürdürmeye çağırıyoruz dedi. Bu arada İsrail'li İnsan Hakları Kuruluşu Biti Selam'ın hazırladığı raporda Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında yer alan tarihi Filistin topraklarına işaret edilerek artık İsrail'i apartheid devleti diyebiliriz denildi.
Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence, anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Amerika Başkanı Donald Trump'ın görevden alınmasına yönelik herhangi bir adım atmayacağını açıkladı. Kongre olaylarının ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı anayasanın 25. maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu. Demokratlar dün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.
FBI yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre geçen hafta Amerikan Kongresi'nde yaşanan olaylar kapsamında şu ana kadar 160 kişi hakkında dava açıldı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu Washington Ofisi Direktör Yardımcısı Steven Antoine geçen hafta Amerikan Kongresi'nde yaşanan olaylar kapsamında 160 kişi hakkında dava açıldığını ve bu sayının önemli ölçüde artacağını açıkladı.
Ve Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Salı günü Amerika'nın Yemen Ensarullah hareketini terör örgütü ilan etmek kararından duyduğu endişeyi dile getirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Avrupa Birliği'nin Dış Eylem Servisi yayınladığı bildirdi. Washington'un hareketinin Yemen ihtilafına kapsamlı bir çözüm bulma yönündeki Birleşmiş Milletler öncülüğündeki çabaları daha da karmaşıklaştıracağına yer verildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'daki güvenlik krizi konusunda. Donald Trump'ın silahlı taraftarlarının 6 Ocak tarihinde Kongre binasına baskın düzenleyip bu gibi eylemlere devam edeceklerine dair tehditleri ve güvenlik yetkililerinin peş peşe istifaları Amerika'da seçilmiş Başkan Joe Biden'in yemin töreni arifesinde güvenlik krizinin patlak vermesine yol açmıştır. Bu bağlamda son olarak Amerika Ulusal Güvenlik Bakanlığı geçici bakanı Chad Wolf, yeni başkanın yemin törenine 8 gün kala görevinden istifa etti. Wolf, Trump'ın taraftarlarının Kongre binasına düzenlediği baskın dahil son sıralarda yaşanan olayları yüzünden görevinden istifa ettiğini vurguladı. Wolf daha önce Trump'tan Kongre binasına yönelik baskın sırasında yaşanan şiddet eylemlerini kınayarak görevinde kalmasını istemişti. Wolf'tan önce Trump'ın yönetimindeki üst düzey bazı yetkililer de görevlerinden istifa etmişti. Bu istifalar, Beyaz Saray'daki görev süresi dolmak üzere olan Donald Trump'ın onuruna yönelik sert darbe sayılıyor. Zira istifalara atılan imzalar, Amerika'da hali hazırda yaşanan kritik günlerde Amerika'da güvenliğin korunması konusunda açık şekilde bir boşluğun patlak verdiğini yansıtıyor. Bu olaylar ilerleyen günlerde Amerika'da büyük fırtınanın kopabileceğinin habercisidir. Fox News'un bildirdiğine göre İç Güvenlik Bakanlığı Biden'in yemin töreninin güvenliğini sağlayacak esas kurumdur ve bu istifa 20 Ocak için yapılan ve öngörülen güvenlik tedbirlerini etkileyebilir. Bu bağlamda Amerika'da seçilmiş Başkan Joe Biden'in 20 Ocak'taki yemin töreni yaklaşırken Federal Soruşturma Bürosu'nun ülkenin 50 eyaletinin başkentlerindeki kongre binalarında silahlı protestoların olacağı konusunda bülten yayımladığı ortaya çıktı. Bültende 10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresine silahlı protestolar planlanıyor. Aynı şekilde 17-20 Ocak tarihlerinde Washington'daki Amerika Kongresi'nde de silahlı protestolar olacak ifadesine yer verildi. Amerika'da güvenlik durumunun vizyonu Trump'ı destekleyen silahlı grupların gelecek günlerde isyan ve kargaşa için sık sık savurdukları tehditlerine göre kötü olacağı tahmin ediliyor. Yaşanan mevcut şartlarda Amerika sadece eşine rastlanmayan siyasi krize maruz kalmış değil. Aynı zamanda derin ve tehlikeli bir güvenlik krizi içine de sürüklenmiştir. Aslında Amerika'daki kriz iç ve uluslararası arenada daha geniş boyutlara ulaşmakta. Hala seçimlere hile karıştığı iddiasından vazgeçmeyen fakat Kongre olayının ardından taktiksel olarak geri adım atan Amerika Başkanı Donald Trump, iktidarı Joe Biden'e bırakacağını söyledikten sonra yeniden önceki pozisyona dönerek iktidarda kalıp görevinden istifa etmeyeceğini söyledi. Trump'ın radikal taraftarları ise kutuplaşmış Amerikan toplumunda 50 eyalette silahlı kaos yaratmak pahasına bile Trump'ı destekleyeceklerine vurgu yapmaktadırlar. Kongre olayı Amerika polisinin benzer radikal gruplar ve silahlı kişilere karşı duracak güçte olmadığını ortaya koydu. Bu nedenle federal hükümet ulusal muhafız birliğini güvenlik önlemleri için kullanması gerekiyor. Nitekim Amerika Ulusal Muhafız Birliği Biden'in yemin töreninin güvenliğini sağlamak için 15 bin muhafızı konuşlandıracağını duyurdu. Ancak şimdiden Biden'in yemin edeceği günde Trump'ın binlerce taraftarının Washington'da toplanarak yeniden kargaşa yol açabilecekleri düşünülüyor. Eski Cumhuriyetçi stratejist Steve Schmidt'in sözlerine göre Trumpistler ve genel olarak Trumpizm faşist izlerini taşıyan totaliter bir harekettir. Dünyada en büyük askeri harcamaya sahip Amerika için durumu kontrol altına alamaması ve iç güvenliği sağlayamaması son derece bu ülke için aşağılayıcı bir durum olacak.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Irak'ta erken seçim için siyasiler faaliyette başını taşıyor. Irak'ta erken parlamento seçimleri 5 ay sonra yapılacak ancak siyasi gruplar şimdiden bu seçimler için hazırlık faaliyetlerine başlamış bulunuyor. Irak'ta seçimler ve güç ilişkileri daha ziyade mezhepsel eğilimler üzerine kurulu. Irak'ta güç münasebetlerinde Şiiler, Sünniler ve Kürtler 3 esas aktör olarak biliniyor. Bunlardan her biri de birkaç siyasi grup ve harekete ayrılıyor. Bu gruplar 6 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek olan erken seçimler için faaliyetlerine başlamışlardır. Irak'ta yapılacak parlamento seçimleri için gündemde olan konulardan biri, meclis seçimlerine katılacak seçmen sayısının düşük olma ihtimali. Başka bir ifadeyle seçime katılım oranının az olmasıdır. Bunun da muhtelif sebepleri vardır. Ancak hükümetlerin halkın geçim ve yaşam şartlarını iyileştirmedeki acziyet ve zaafı, Irak vatandaşlarının memnuniyetsizliğinin artması, halk ile hükümet arasında mesafenin artması, siyasi gruplar arasında çekişmeler ve bu grupların halkın taleplerini pek önemsememeleri gibi sebepler, Irak'ta düzenlenecek erken seçimlere katılacak seçmenlerin sayısının düşük olmasına yol açabilir. Geçen 4 yılda Irak halkı her zamandan ziyade siyasi gruplar arasında çekişmeleri, protesto eylemlerine, Amerika'nın Irak'ın iç işlerine artan müdahalesine ve hükümetin bunun karşısında atıl ve pasif tutumuna tanık olmuştur. Böylece analizler Irak halkının büyük kısmının oy için sandığa gitmeyeceği yönündedir. Irak'ta erken seçimlere aylar kala siyasi grupların faaliyete başlaması, bu grupların ülkeye hakim durum ve gelecek seçimlerin öneminin farkında olarak daha fazla sandalye kazanmak için çabalarını yoğunlaştırdıklarını gösteriyor. Şii, Sünni ve Kürt gruplar arasında bu çabaları şimdiden görmek mümkündür. Ancak parlamentoda sandalyelerin büyük kısmının Şii grupların elinde olduğundan Şii gruplar içinde de rekabetin giderek artmakta olduğu görülüyor. Irak'ta erken seçimlerle ilgili Şii hareketlerin faaliyetlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Bazıları yeniden güç kazanmak, bazıları daha fazla güç kazanmak ve bazıları da yeni dönem başlatmak için çaba göstermekteler. Ehl-i Sünnet ve Kürtler için aynı durum geçerlidir. Bu bağlamda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ve ona bağlı grup da seçimler için çabalarını tırmandırmıştır. Anlaşılan El-Kazimi, Şii, Sünni ve Kürt gruplar arasında faaliyetlerini arttırmak ve üçlü akımlar ve grupların tümünün katılımıyla gelecek seçimler için bir liste hazırlamaya çalışmakta. Şii gruplardan bazılarının bile El-Kazim ile ittifak kurma ihtimali söz konusu. Ammarekim ve Tiyar El-Hikmi hareketi bu çerçevede yer alıyor. Daha önce yaptıkları açıklamalarda Haziran'da yapılacak erken seçimlerde 2018 seçimlerinden daha fazla oy ve sandalye kazanacağını söyleyen Sadr Hareketi lideri Muktada Sadr ve grubu da erken seçimler için çabalarını arttırmış gözüküyor. Nitekim Sadr grubu toplumun geleneksel tabanının yanı sıra yeni grupların oylarını kazanacağını temenni ediyor. Diğer yandan El Fethi İttifakı da seçim çabalarını yoğunlaştırarak Irak vatandaşlarının yaşam şartlarını iyileştirme, Irak'ın egemenliği ve bağımsızlığını koruma sloganlarıyla erken seçimlerde daha fazla oy elde edeceğini temenni ediyor. Yapılan tahminler Irak'ta kurulacak hükümetin koalisyon hükümeti olacağı ve gruplardan hiçbirinin kendi rakipleri karşısında tek başına çoğunluğu elde edemeyeceği yönündedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 24 Dey 1399, Hicri Kameri 29 Cemadü'l-Evvel 1442 ve Miladi 13 Ocak 2021 Çarşamba. ...1137 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Cemadü'l-Evvel 305'te İmam Zaman Aleyhisselam'ın ikinci özel naibi Muhammed bin Osman bin Said Amri vefat etti. O, İmam Zaman Aleyhisselam'ın ilk özel naibi olan babası Osman bin Said'in vefatı ardından Hicri Kameri 1265'te bu makama geldi. Muhammed bin Osman bin Said Amri babası gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'inin güvenini kazanmıştı ve naiplik makamının sürdü 40 yıl boyunca Abbasilerin tüm baskılarına rağmen vazifesini en iyi şekilde yerine getiriyor ve o Hazretin mesajlarını halka iletiyordu. İmam Zaman Aleyhisselam değerli babası İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Hicri Kameri 260 ila 329 yılına dek küçük gaybet dönemini geçirdi ki bu süre içinde 4 naib o Hazretin aracısı olarak halkla irtibatta bulunuyordu. Ancak Hicri Kameri 329'da Hazreti Mehdi Aleyhisselam büyük gaybet dönemi başladı ki bu süre içinde özel naibi olmamıştır. ...24 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Dey 1375'te İranlı çağdaş İranolog Dr. Ahmet Tefezzuli vefat etti. Fars Dil ve Edebiyatı dalında Tahran Üniversitesi'nden mezun olan Dr. Ahmet Tefezzuli, İran eski dilleri ve kültüründe Londra Üniversitesi'nde eğitim gördü ve yüksek lisans ve doktorasını aldı. Tahran Üniversitesi'nin önde gelen hocalarından olan Dr. Ahmet Tefezzuli, Fars Dil ve Edebiyatı Kurultayı'nın daimi üyesiydi ve eski diller alanında dünyaca üne kavuştu. Dr. Ahmet Tefezzuli, dünya bilimsel dili olarak Fars Edebiyatı'na olan hizmetlerinden dolayı Asya kıtasından ilk hoca olarak Rusya Federasyonu St. Petersburg Devlet Üniversitesi Bilimsel Konseyi'nden onursal doktorasını aldı. 46 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24'te 1353'te İranlı hekim ve fakih Ayetullah Seyyid Ebu'l-Hasan Refi Kazvin'i vefat etti. Hicri Şems'e 1270'te Kazvin'de dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Ebu'l-Hasan Refi Kazvin'i dini ilimleri Kazvin ve Tahran'da öğrendi. Tahran'da önde gelen alimlerden dersler alan Ayetullah Refi Kazvin'in nakdi ve akli bilimlerde yüksek seviyelere ulaştı. Hicri Şems'e 24'te 1373'te İranlı araştırmacı ve şair Abdülvahab Vesal Şirazi vefat etti. Nurani lakaplı Abdülvahab Vesal Şirazi Hicri Şems'e 1302'de İran'ın Şiraz kentinde dünyaya geldi. Şiraz'da ilk eğitimini bitirdikten sonra Tahran'a gelen Abdülvahab Vesal Şirazi burada Farsili ve Edebiyatında doktorasını aldı. Hicri Şems'e 24'te 1376'da İranlı mütercim Üstad Muhammed Gazi vefat etti. Fransızcaya musallat olan Gazi birçok ünlü edebi ve tarihi eserleri tercüme etti. Don Kişot, Beyaz Diş ve Penguen Adası gibi dünyanın ünlü eserlerini Farsçaya çevirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
TÜİK'e göre işsizlik oranı %12.7, DİSK-AR ise geniş tanımlı veriyi hatırlattı.
Karar.
Yok demekle işsizlik bitmiyor.
Ve Yeni Asya.
Millet İttifakı'nda dağılma yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Olcak'tan 11 Ocak tarihli Karar gazetesinde Boğaziçi fethedildi ama hala aşımız yok. Başlıklı yazısını okucular paylaşıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına takılan o kelepçenin fotoğrafını görünce ülkem adına müthiş bir korkuya kapıldığımı itiraf etmeliyim. O üniversite ki 28 Şubat'ın karanlık günlerine direnmiş ve de başörtüsü yasağını uygulamayarak akademik özgürlüğe sahip çıkmış sayılı bilim kurumlarımızdan birisidir. Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Taha Akyol'un 3 gün önce köşesinde Boğaziçi Üniversitesi'nin başarılı rektörlerinden Profesör Üstün Ergüder'in Yüksek Öğretimin Fırtınalı Sularında adlı kitabından bu konudaki görüşlerine yer verdi. Başörtüsü yasağının uygulanması için gelen baskılara direnen Profesör Ergüder'in üniversite kapısına polis dikmenin ne demek olduğunu anlatan şu cümlesi AK Parti iktidarı için bir anlam ifade eder mi doğrusu çok merak ediyorum. En kolayı ve belki de tek yolu işi polise ve güvenlik güçlerine havale etmek. O zaman kampüsün girişi garnizon nizamiyesine dönüşür. Bu da üniversiteye yakışmaz değerleriyle uyuşmaz. Öylesine talihsiz günlerden geçiyoruz ki yıllarca akademik özgürlüğün savunan AK Parti'nin iktidar olduğu bir Türkiye'de üniversitenin kapısına kelepçe takılıyor, kayyım atanıyor, bu da yetmiyor. İktidarın küçük ortağı MHP'nin genel başkanı kayyım atanmasını protesto eden öğrencilerin başının ezilmesini istiyor. Diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi'ni fethettik, gençlerin protestosunu ezdik. Kelimeleri cımbızlayarak icat ettiğimiz yapay darbe tartışmaları için Milli Savunma Bakanlığı marifetiyle gece yarısı mücadele bildirileri yayınladık, polis kuvveti ve yargı gücüyle eleştirileri susturduk. İyi güzel de Türkiye'nin her gün derinleşen ekonomik sorunlarına, hukuktaki içler acısı halimize, salgınla mücadeledeki beceriksizliğimize çoktan tarihin çöplüğüne atılmış bulunan bu yasakçı anlayışla çare üretebilir miyiz? Maalesef her geçen gün daha biraz MHP'lileşen AK Parti giderek geniş toplum kesimleriyle bağlarını kopartıyor ve özellikle de genç kuşaklarla arasına kalın duvarlar örüyor. Bütün eleştirileri hain kategorisi içinde değerlendirdiği için de normalleşmenin nasıl bir şey olduğunu ve aklı selim yolunu tümden unutmuş bulunuyor. MHP lideri Bahçeli'nin aklına çok muhtaç halde oldukları için hiçbir AK Partili'nin bu gidişin nerede ve nasıl sonuçlanacağını düşünmediğini biliyorum. Ama akla ve mantığa itibar eden birileri bu halin muhasebesini mutlaka yapmalı.
Arslan Tekin 11 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Protestolar nereye varır?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektöre karşı belli kesimlerin protestolarının gezi olaylarını andıracak gelişmelere yol açacağı gören RT Erdoğan devreye girme ihtiyacı duydu. İki tarafın da tavrı politiktir. Saray Türkiye'de sadece ve sadece kendilerinin yaşama ve yönetme hakkı olduğu hesabı içinde, yanlarında yer alanların dışında hiç kimseye tahammülleri yok. Muhalif gördüklerine, alabildiğine yükleniyorlar. Yüklendikleri muhaliflerin yalnız olmadıklarını, peşlerinden milyonların gittiğini ve o milyonların da bu vatanın evladı olduğunu bile bile akıllarına getirmiyorlar, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Reis, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör tayininde kanuni hakkını kullandığını söylüyor. Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü, iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu gibi eylemlerin demokrasiyle, hak arayışlarıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Döneminde kasıtlı tavırları diyeyim, daha öte bir söz kullanmayayım, ağır tenkit ettiğim ve mahkemeye verildiğim Boğaziçi Üniversitesi'nin daha önceki rektörü Profesör Doktor Gülay Barbarosoğlu oylamada %86 oy aldığı halde tercih edilmedi. Bir başkası rektör yapıldı ama o kadar gürültü çıkarılmadı. Bu rektörde neden ortalık karıştı? Bir düşünmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın terör iltisaklı sözlerine katılıyorum. Ancak öyle bir yol takip edilmeliydi ki terör iltisaklarına fırsat verilmemeliydi. Yeni rektörü incitmek istemem. Öğrencilerin karşısına geçip Metallica dinlediğini söylemesi, bakın ben de sizdenim dememeye getirmesi ciddiyetsiz, gülünç, çocukça. Siyasi tarihçi Profesör Doktor Baran Dural'ın değerlendirmesinin son bölümünü vereceğim. Bahsettiğim gibi kendisi de Boğaziçi Üniversitesi ile bağlantılı Robert Kolejli. Rektör ataması ile ilgili yürütülen lehte aleyhte gürültü kirliliğinin biraz dışına çıkıldığında olayın fazlasıyla politikleştirildiği fark edilmektedir. Gerçi önceki sistemde rektör seçiliyor gibi görünüyor ama iktidardaki partinin hangi ideolojik eğilime sahip olunursa olsun belirlediği kişi yine bu makama seçiliyordu. Geçmiş dönemlerde 5. sıradaki adayın sırf siyasal görüşleri nedeniyle rektör atandığına şahit olunmuştur. Boğaziçi, ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi okullar geleneği olan okullardır. Bu okullara sırf iktidara yakın olsun diye rektör atanması anlayışına karşıyım. Esasına bakılırsa Cumhurbaşkanı'nın atamasına bırakılan bugünkü sistem de en az bir önceki kadar eleştirilmeye muhtaç bir sistem. Zira üniversitelerin siyasal merkeze bağımlı olmalarından ziyade bağımsız, merkez kaç unsurlar olmaları akademik eğitim ve bilimsel tarafsızlık ilkesine göre daha doğru gibi gözüküyor.
Bekir Gündoğmuş 11 Ocak tarihli Milli Gazete'de İttifaklar ve Siyaset başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İttifak tartışmaları Türkiye'de siyasal gündemin odağına yerleşti. Esasında bu beklenmeyen olağanüstü bir gelişme de değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte zaten siyasetin ittifaklar zemininde şekilleneceği herkesin malumuydu. Bugün Türkiye'de siyaset yapan partilerin İktidar ya da muhalefet fark etmez, ittifak gerçekliğinden uzakta değerlendirmeler yaparak kendisine rota belirleyecek olması, siyasetin geleceğini okuyamama problemine davetiye çıkartacaktır, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Parlamenter sistemde var olan iktidar-muhalefet ilişkileri üzerinden bugüne ve yarına dönük söylem ve politika geliştirmek aldatıcı olma riski taşımakta. Zira Türkiye, beğenilir ya da beğenilmez, mevcut durumda parlamenter sistem ile değil, başkanlık sistemiyle idare edilmekte. Alışkan olunan siyasi denklemler ve ilişkilerin oldukça aşındığını unutmamak gerekiyor. Sistem değişikliğinin sadece kağıtta kalmadığını, taammüllerin dışında bir yöntem anlayışının getirildiğini, partilerin buna göre hesap yapmak zorunda kaldığını bilmek gerekiyor. 50+1 şartının dahi nedenli bir denklem potansiyeline sahip olduğunu, seçim ittifaklarının kaçınılmaz hale geldiğini bilmemek mümkün değil elbette. Peki bugün Türkiye'de ittifak konusu niçin bir anda tartışmanın odağına yerleşti? Çünkü son dönemde şartlar değişiyor ve hesaplar yeniden güncelleniyor. Bu köşeyi takip eden okuyucularımız bileceklerdir ki bir süredir Türkiye'de ittifak senaryolarına ilişkin muhtemel konulara değinmeye çalışıyorduk. Bunun en önemli sebebi ise ittifak teorilerinin de ortaya koyduğu şekliyle bir siyasal ortamın doğduğu yönündeki tespitimizdi. Şöyle ki iki ittifak sisteminin yaşandığı herhangi bir ülkede ekonomide işler iyiye gitmiyorsa ve iktidar partisi ya da partileri gündem belirleme kabiliyetini kaybettilerse, seçmen desteği çoğunluğun altına düştüğü ise ittifaklar önünde iki yol belirlemektedir. Birinci seçenek ittifakların yön değiştirmesi. Türkiye örneği üzerinde verirsek cumhurdan millete, milletten cumhura doğru yön değiştirmeler olabilir. İkinci seçenek hem iktidarın hem de muhalefetin alternatifi yeni bir ittifakın ortaya çıkmasıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İnsanların büyük ilaç firmalarının kurbanı olması.
Değerli dinleyiciler, insanların büyük ilaç firmalarının kurbanı olması isimli özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu özel sohbetimizin ilk bölümünde özellikle de koronavirüs koşulları altında kimi şirketlerin insanları sömürmeye çalışmasını ele alacağız.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei 19 Day konuşmasında İran Sağlık Bakanlığı çalışanlarına şükranlarını bildirerek koronavirüs ile mücadele kapsamında üretilen aşının testini de takdir ederek bu aşının ülkeyi onurlandırdığını vurguladı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei sözlerinin devamında ayrıca Amerika ve İngiliz aşısının ülkeye girişinin yasak olduğuna vurgu yaparak şu açıklamada bulundu. Amerikalılar aşı üretebilselerdi, ülkelerinde bu tür feci koronavirüs durumu ortaya çıkmazdı. Bir günde 4000 kişi kadar hayat kaybı olmazdı. Buna ilaveten esasında onlar güvenilmez. Bu aşılar kimi zaman milleti test etmek içindir.
İslam İnkılabı rehberi sözlerine şunları da eklediler. Tabii ki Fransızların da kanlı olaylardaki mazisinden dolayı onlara da iyimser değilim. Ancak başka ülkelerden aşıyı tedarik etmekte bir sakınca görmüyorum. Değerli dinleyiciler, işte sohbetimizin devamında bu hususa ve bu alanda temkinli ve dikkatli bir kararı gerektiren açıklamalar, raporlar ve belgelere odaklanacağız.
Dünya genelinde koronavirüs aşılarının üretimi ve test edilmesinin başlamasından beri kimi aşıların işlevsizliği ve etkisizliği hakkında şaibeler ortaya atılmıştır. Dünya genelinde kimi ülkelerde aşılama sürecinin başlamasıyla aşılanmış kişilerin bazılarında kimi ciddi sorunlar görülmüştür. Bu yüzden aşılanmanın sonuçları hakkındaki muğlaklıklar hakkında hala kesin ve ortak bir görüşe erişilmemiştir.
Dünyada yapılan ve kısıtlı olarak bazı ülkelerde kullanılan aşılardan biri de Pfizer-BioNTech'in ürettiği aşıdır. Bu aşı Amerikalı ilaç firması Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech tarafından ortak olarak yapılmıştır. Hali hazırda ise Amerika'da ve dünyanın diğer noktalarında kısıtlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Aşının üretilişinin ardından yapılan reklamlara rağmen insanların bu aşı ile aşılanmasının en başından itibaren ciddi kaygılar ve sıkıntılar ortaya çıktı. Halbuki Amerika'da minimum klinik çalışmaları ve testleri ardından Pfizer ve BioNTech ilaç firmaları yapılan aşının işlevselliği ve etkinliğinin %90 kadar olduğunu iddia ettiler. Buna rağmen bu hususta hiçbir kesin kanıt bile mevcut değildi. Böylece daha geniş çaplı testlerin gerektiği ortadaydı.
Bu gerçeğe rağmen birçok tıp uzmanı bu aşının hala Dünya Sağlık Örgütü tarafından da nihai bir şekilde onaylanmadığını ve etkinliğinin ispatlanmadığını, bu aşının işlevselliği hakkında ciddi kuşkuların olduğunu belirtti. Bu uzmanlara göre aşılanan kişilerde görülen sonuçlardan dolayı bu aşının maksimum işlevselliği hakkında hala kesin bir sonuca varılmamış, testlerin sonuçları da ciddi kuşkular uyandırmıştır. Bu çerçevede Pfizer-BioNTech ortak ürünü olan aşının yan etkileri de dikkat çekti. İlk verilere ve Pfizer şirketinin söylediklerine göre COVID-19 aşısının yan etkileri grip aşısının yan etkilerine çok benzemektedir, ancak daha şiddetli bir seviyededir. Bu aşının yan etkileri kas ağrıları, aşırı ateş ve alerjik etkiler olarak görülmektedir.
Amerika'da bu aşının test edilmesinin 3. etabında gönüllülerden 4'ü 100 felci yaşadılar. Bu durum ise en başta Amerika İlaç ve Gıda Örgütü tarafından eleştiri konusu oldu. Buna rağmen kimi Amerikalı uzmanlar ve doktorlar bu olayın aşı yüzünden olup olmadığının onaylanmadığını belirttiler. Onlara göre daha geniş çaplı testlerin yapılması şart. Buna karşın bu klinik tepkiler çoğu aşıyı kullananlar arasında ciddi kaygılara yol açtı.
Amerika'daki Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi 20 Aralık gününde Pfizer-BioNTech şirketi aşısını alan 270 kişiden 6'sının alerjik reaksiyonlar gösterdiklerini ve normal hayatlarını yaşayamaz hale geldiklerini açıkladı. Yayımlanan raporlardan birinde ABC News'un bildirdiğine göre San Diego'daki acil ünitede çalışan hemşirelerin birinin aşıyı aldıktan 8 gün sonra koronavirüse yakalandığı belirtildi. Bu husus İtalya ve Meksika'da görüldü. Kimi kişiler aşının ilk dozunu aldıklarına rağmen yine de COVID-19'a yakalandı.
Pfizer-BioNTech aşısının işlevselliği ve etkinliği konusunda Batı medya kuruluşlarının propagandalarının yoğun şekilde devam ettiği sırada Avrupa ülkelerindeki bazı bilinen kurumlar, vatandaşların ve hatta farklı ülkelerdeki sağlık personelinin ortak Amerika-Alman aşısına güvensizliği gösteren anketler yayınladı. Irish Times, Pfizer aşısının kullanılıp kullanılmayacağına dair Alman doktorlar ve uzmanlar arasında yapılan kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Gazete tarafından yayınlanan ankette Alman hemşirelerin yarısının ve Alman doktorların 1/4'ünün Pfizer-BioNTech tarafından üretilen aşının güvenilir olmadığını ve enjekte etme konusunda isteksiz olduğu ortaya çıktı. Böylece Alman doktorlar ve hemşireler bile COVID-19 aşısına karşı çıkıyor. Ülkedeki kamuoyu da bu aşının kullanımına ciddi şüpheyle yaklaşıyor.
Irish Times gazetesinin haberine göre sağlık personelinin Pfizer-BioNTech aşısına karşı genel güvensizliği geçen aya göre artmıştır. Pfizer aşısının etkinliği hakkında yaygın endişeler uyandıran bir başka olay Pfizer aşısının alınması sonucu 3 kişinin ölmesidir. Portekiz medyası geçtiğimiz günlerde ülkede bir sağlık çalışanının Pfizer korona aşısını aldıktan 48 saat sonra öldüğünü bildirdi. Ayrıca 6 Ocak'ta Norwich medyası bölgedeki bir huzur evinde tutulan 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Bu kişiler Pfizer aşısını aldıktan hemen sonra aniden öldü.
Pfizer-BioNTech aşısına ilişkin endişeler Avrupa ülkelerindeki sağlık personeliyle sınırlı değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin kalabalık eyaleti Ohio'nun valisi, Ohio sağlık personelinin ve hemşirelerin bu kadar çok üyesinin aşıya karşı çıktığını görünce şoke oldum. Sağlık personelinin yaklaşık %60'ı bu aşının kullanımına ve enjeksiyona karşı çıkıyor dedi.
Washington Post anketine göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Afrika kökenlilerin yalnızca %14'ü korona aşısı yaptırımın kendilerine virüse karşı korumaya yardımcı olabileceğini düşünüyor. Latin kökenli Amerikanlar arasında yalnızca %34'ü COVID-19 aşısının güvenli bir şekilde enjekte edilebileceğine inanıyor. Afrika kökenliler ve Latinlerin bu konudaki kaygılarının nedenleri açıkça ortadadır. Koronavirüs salgını sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok kurban gidenler onlar oldular. Daha açık söylemek gerekirse o ülkedeki adaletsiz sağlık ve sosyal yapının kurbanları onlar oldu. Bunun ötesinde ilaç ve sağlık şirketlerinin etnik azınlıklara karşı birden fazla aşıyı test etme konusundaki suistimal, Pfizer gibi şirketlere güvene yer bırakmadı. Bununla birlikte anketlerin ortalaması beyaz Amerikalıların yaklaşık %25'inin Pfizer aşısına güvenmediğini ve buna karşı çıktığını gösteriyor.
Amerika'da sosyo-sağlık alanında araştırma yapan KFF tarafından yapılan bir anket, Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık personelinin %29'unun korona aşısına karşı olduğunu gösteriyor. Almanya'nın Bavarya Eyaleti Başkanı Markus Söder, ülkede daha fazla COVID-19 aşısı satın almak için bir kampanya başlatmak yerine, insanların aşıyı kabul etme rağbetini arttırmak için bir kampanya başlatmalıyız dedi. Tabii ki bu açıklama tartışmalı bir konudur.
The Guardian geçtiğimiz günlerde bu konudaki diğer boyutları ortaya koyan bir rapor yayınladı. The Guardian şunları yazdı. Aralık ayında yayınlanan bir rapora göre Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Mark Meadows, Pfizer aşısını onaylama veya istifa arasında bir seçim yapma hususunda Amerika İlaç ve Gıda Örgütü Başkanı'na uyarıda bulunmuştur. Bu girişim Donald Trump'ın Amerika İlaç ve Gıda Örgütü'nü büyük ve yaşlı bir kaplumbağa adlandırmasının ardından gerçekleşti. Trump bu tweetinde Stefan Han'a hitaben şöyle yazmıştı. Şu lanet ilacı hemen dağıtın.
Washington Post ayrıca şunları yazdı. Meadows'un uyarısı, Amerika İlaç ve Gıda Örgütü'nün Pfizer aşısı için daha erken bir onay tarihini açıklamasına yol açtı. Aynı günde Amerika Sağlık Bakanı Alex Azar, Amerika Gıda ve İlaç Örgütü'nün yakında acil aşı kullanımına izin vereceğini ve ilk Amerikan vatandaşlarının klinik denemeler dışında aşılanma sürecinin aynı haftada başlayacağını duyurdu. Bir röportajında ise şöyle dedi. İlaç ve Gıda Örgütü geçtiğimiz günlerde Pfizer'a aşının onaylayacağını söyledi. Ardından bir uzman ekip daha sonra Gıda ve İlaç Örgütü'ne Pfizer aşısını onaylamasını tavsiye etti.
Değerli dinleyiciler, koronavirüs aşıları ve ilaç firmalarının bu alandaki çalışmalarını ele aldığımız özel sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İki alem kadınlarının efendisi Hazreti Fatıma sallallahu aleyha.
Muhterem dinleyiciler, Resulullah'ın muhterem kızı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın şehadeti durumunu idrak ediyoruz.
Bu elim olayı nedeniyle hazırladığımız sohbetimizde Hazreti Zehra'nın şanında Kur'an-ı Kerim'de nazil olan ayetleri, ayrıca o Hazret'in sahip olduğu bazı lakap ve sıfatları ele alarak Hazreti Fatıma'nın bereketli vücudundan az da olsa yararlanmayı ve o Hazret'ten yardım alarak sahip olduğu kemalat ve sıfatları kendimizde tecelli etmeye çalışmayı umut ediyoruz.
Hazreti Sıddıka-i Kübra'nın şanı, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi ve değerli eşi Hazreti Emir el-Mümin'in Hazreti Ali aleyhisselam ve mutahhar çocuktur hakkında ayetler indirecek kadar yüce ve büyüktür. Allah Teala Kevser suresini Hazreti Zehra'nın şanında nazil ederken, halis fedakarlığını İnsan suresinde de gözler önüne seriyor. Kadir suresinde ise tüm insanların o hazretin menzilet ve şanını anlamaktan aciz olduğunu açıklarken, mutahhar oluşunu da tathir ayetinde övüyor. İrfan ve maneviyatının zirvesini de mübahele ayetinde resmediyor. O hazretin mukaddes vücudunu da Mişkat ayetinde hidayet yolunu sevenlerin yoluna aydınlık ilan ediyor. Mutahhar sülalesini Şecere-i Tayyibe ayetinde tıpkı mutahhar bir ağaç olarak tanıtıyor. O Hazretin mübarek adının ve ehli beytinin insanların kurtuluşuna vesile olduğunu Tezvic ayetindeki iki deniz, Hazreti Zehra ve İmam Ali aleyhisselam ilahi ilim ve marifet okyanusu ve evlatlarının da okyanusun inci ve mercanları olarak tanıtıyor ve Meveddet ayetinde ise Nebi-i Ekrem'in muazzam risaletine mükafatının bu masumları sevmek olduğunu ilan ediyor.
Bugünkü sohbetimizde Kevser suresini kısaca tanıtarak, bu surede Yüce Allah'ın Hazreti Fatıma sallallahu aleyha için belirlediği bereket ve azametini açıklamaya çalışacağız. Resulullah'ın muhterem eşi Hazreti Hatice sallallahu aleyha, Abdullah adında bir erkek evlat doğurmuştu. Fakat kısa bir süre sonra hayata veda etti. Günün birinde müşriklerin elebaşlarından As bin Vail, Resulullah'ı Mescid-i Haram'dan çıkarken gördü ve o Hazret ile konuşmaya başladı. Kureyş büyükleri olayı gördüler ve bunun üzerine As bin Vail'e Mescid-i Haram'a girdiğinde kiminle konuştuğunu sordular. Şöyle cevap verdi, o Ebter ile.
Yüce Allah kendi Resulüne destek için ise Kevser suresine nazil buyurdu. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir.
Allah kelamını yorumlayan büyük müfessirler, Kevser'i hayır ve çok bereket şeklinde yorumlayarak şöyle diyorlar. Burada Kevser'den maksat Resulullah'ın neslinin bol olmasıdır. Ve bu da Fatıma'nın çocukları ile gerçekleşmiştir. Öyle ki zürriyetinin sayısı fazlalıktan bilinmiyor ve bu süreç kıyamet gününe kadar da sürecektir. Bu arada bazı Şia alimleri ise Hazreti Fatıma-i Zehra'nın mübarek vücudunu Kevser'in en aydın ve bariz mıstakı olarak biliyorlar. Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kevser suresini farz ve mustahap namazlarda tilavet eden herkese Yüce Allah kıyamet gününde Kevser havuzundan susuzluğunu giderir.
Hazreti Fatıma selamun aleyha ve o hazretin mutahhar ailesi hakkında nazil olan bir diğer ayet ise İnsan suresinin ayetleridir.
İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselam çocukken hastalandılar. Ve Resulullah bazı sahabe ile onları ziyarete gittiğinde babaları Hazreti Ali aleyhisselama çocukların sağlığına kavuşmaları için bir adak adamasını tavsiye ederek Yüce Allah'ın bir an önce onlara şifa vermesini umut etti. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: "Ya Resulullah, her ikisinin şifası için şükür niyetini 3 gün adak adıyorum." Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha ve hizmetçisi Fizze de Hazreti Ali gibi adak adadılar. Birkaç gün sonra cennet gençlerin efendilerinin her ikisi şifa buldular ve Hazreti Ali aleyhisselam ve eşi Fatıma sallallahu aleyha adaklarını eda etmeye başlayarak 3 gün şükür orucu tutmaya niyet ettiler. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha iftardan önce arpaları öğüttü ve 3'e böldü. Her birini birer gün iftar için ayırdı ve 3 gün için ekmek pişirdi. Fakat iftar sofrasına oturur oturmaz bir yoksul kapıya geldi ve onlardan yemek istedi. Onlar iftarlık yemeklerini yoksula verdiler. İkinci gün yine iftar vakti bir yetim kapıya geldi ve onlardan yemek istedi. Bu sefer de iftarlıklarını yetime verdiler ve kendileri su ile oruçlarını açtılar.
Üçüncü gün ise kapılarına açlıktan Hazreti Ali aleyhisselamın evine sığınan bir esir geldi. Ev ahalisi bu kez de yemeklerine esiri verdiler ve yine su ile iftar ettiler. Böylece Yüce Allah onların fedakarlıklarının şanı ve Hazreti Fatıma selamun aleyha, Hazreti Ali aleyhisselam ve evlatları, Hazreti İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselamın infakları nedeniyle İnsan suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerini nazil ederek şöyle buyurdu: "Okullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz."
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi Hazreti Fatıma sallallahu aleyha tüm dünya kadınlarının efendisi ve baş tacıdır. Ve o hazretin şanı ve konumunu anlamak ise yüce bir marifet gerektirir. Masum imamlardan anlatıldığı üzere Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın adı Fatıma koymuşlardır. Zira Allah kulları o hazretin marifetinin derinliğini anlamaktan acizdirler.
Yüce Allah Kadir suresinde ise şöyle buyuruyor: "Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin?" Bu ayette ise Kadir gecesini anlamanın herkesin işi olmadığı, zira bu gecenin yüce bir konuma sahip olduğu, marifetinin ise çeşitli yeteneklere sahip insanlar için farklı olduğu anlatılıyor.
İmam Cafer Sadık aleyhisselam Kadir suresi hakkında şöyle buyuruyor: "Leylet Fatıma'dır ve Kadr ise Allah'tır. Ve Fatıma'yı hak ettiği gibi tanımak gerekir. Fatıma'yı hak ettiği gibi tanıyan ise işte Leyletül Kadr'ı tanımıştır." Hazreti Fatıma sallallahu aleyha yüce makamını anlayan biri tıpkı Kadir gecesini olduğu gibi anlamıştır. Nitekim Kadir gecelerinde gerçeğin gizli olduğu gibi Fatıma'nın gerçeği de gizlidir. Ve o Hazretin marifetini anlamak ise herkese müyesser değildir. Fatıma'nın konumu ve Leyletül Kadr'ın konumu her ikisi mutlak gizliliktir. Evet, Leyletül Kadr'ın gerçeği Hazreti Fatıma'nın yegane varlığıdır. Leyletül Kadr, sessiz Kur'an'ın nazil olduğu zarf ve Fatıma ise Ehl-i Beyt imamları olan 11 natık Kur'an'ın nazil olduğu zarftır. Öyle insanlar ki tekamüle ermişlerdir. Natık Kur'an'dırlar ve bu Fatıma ise 11 natık Kur'an'ı nesil ve zürriyetinde yetiştirdi.
Ahzab suresinin 33. ayeti olan Tatir ayeti ise Hazreti Fatıma selamullahi aleyha ve ev ahalisi hakkında nazil olan bir diğer ayettir. Bu ayet o hazretin muhterem eşi Emirel Müminin Hazreti Ali aleyhisselam ve bu iki kıymetli insanın evlatlarının mutahharlığı ve paklığından söz ediyor.
Resulullah'ın eşi Ümmü Seleme şöyle anlatıyor. Günün birinde Hazreti Fatıma bir yemek pişirerek Resulullah'a getirdi. O gün Resulullah benim evimdeydi. Fatıma yemeği hazırlayınca Resulullah şöyle buyurdu. Ey benim göz nurum, Ali ve iki evladını çağır da benimle bu yemeği yesinler. Onlar gelince herkes o yemekten yedi. Ardından o hazret abasını onların üzerine çekti ve Ahzab suresinin 33. ayetini tilavet etti. Kuşkusuz Allah yalnızca siz Ehl-i Beyt'ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
Rivayetlerde de belirtildiği üzere Tatir suresinin nazil olması ardından Resul-i Ekrem bir süre sabah namaz vakti Hazreti Fatıma'nın kapısının önünde durur, mübarek ellerini kapının iki tarafına koyar ve şöyle buyurur. Ey Ehl-i Beyt! Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Namaz için kalkın. Ben sizinle savaşanla savaştayım ve sizinle barışta ve teslim olan ile barıştayım.
Resul-i Ekrem bu ayet-i şerifeyi tilavet etmekle herkese Tathir suresinin Ehl-i Beyt'in şanı için nazil olduğunu, onları namaza çağırmakla Müslümanlara örnek olduklarını göstermek istedi.
Muhterem dinleyiciler, Hazreti Fatıma'nın şehadeti nedeniyle bir kez daha tüm İslam dünyasına başsağlığı diliyor ve bizlere o hazreti izlemekte yardımcı olmasını niyaz ediyoruz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin yürütme, yasama ve yargı başkanları, petrole bağlı olan bütçeyi azaltma ve halkın geçimini ve sağlığını temin etme gereğini vurguladılar. İran İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf yaptırımları kaldırmaya yönelik stratejik eylem yasası nükleer anlaşmadan çekilmek anlamında olmadığını söyledi. İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayeti, İran'ın Amerika'yı nükleer anlaşmaya geri döndürmek için acelesi et olmadığını söyledi. İran Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı ve eski Sağlık Bakanlarından Ali Reza Merendi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne hitaben Amerika aşılarının işe yarayacağının garantisi olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Zarif, 11 Eylül teröristlerin Pompeo'nun sevdiği ülkelerden olduğunu belirtti. İran Savunma Bakanı Tugyaral Hatemi, düşmanın hatasının İran'da anında tepki alacağını söyledi. Türkiye'de korna kayıpları azalmaya devam ediyor. Türkiye Güvenlik Güçleri İstanbul'da IŞİD terör örgütünün bir üyesini tutukladı. Türkiye'nin işbirlikçileri Suriye vatandaşlarının dükkanlarını silah depolarına dönüştürdü. Avrupa Birliği Siyonist İsrail'den işgal sitelerine son verilmesini istedi. Avrupa Birliği, Trump yönetiminin Yemen Ensarullah aleyhindeki kararından endişeli olduğunu bildirdi. Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump'ın azli için adım atmayacağını belirtti. Ve FBI yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre geçen hafta Amerika Kongresi'nde yaşanan olaylar kapsamında şu ana kadar 160 kişi hakkında dava açıldığını duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.